Ayrım 6.
Bay ve Bayan Earnshaw iki arkadaşı ayırma işinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağını bir dereceye kadar anlayabilmek için onların karşılaşmalarını bekliyorlardı. Heathcliff'i hemen bulmak güç oldu. Catherine gitmeden önce ona bakılmamış, ilgi gösterilmemişse kızın yokluğunda bu ilgisizlik 10 kat daha artmıştı. Benden başka hiç kimse ona pis bir çocuk olduğunu söylemek, haftada bir kere yıkanmasını hatırlatmak iyiliğinde bulunmuyordu. Onun yaşındaki çocukların da sabunu suyu kendiliklerinden sevdikleri pek nadir görülür. Bu yüzden 3 aydan beri giydiği elbiseleri, tarak girmemiş gür saçları bir yana, eli yüzü de acınacak derecede kirliydi. Kendisine benzeyen kaba saba bir kızın gelmesini beklerken eve kibar, pırıl pırıl bir hanım kızın girdiğini görünce divanın arkasına gizlenmeyi uygun bulmuştu. Katie eldivenlerini çekip iş yapmadan evde oturmak yüzünden bembeyaz olan ellerini gözler önüne sererken "Heathcliff yok mu?" diye sordu. Hindley oğlanı o berbat haliyle ortaya çıkarmakla nasıl küçük düşüreceğini düşünerek sevinçle bağırdı. "Heathcliff, ortaya çıkabilirsin. Buraya gel de öteki uşaklar gibi sen de Catherine'e hoş geldin de." Katie arkadaşının gizlendiği yerden çıktığını görünce koşup onunla kucaklaştı. Yanaklarını bir saniyede 7-8 kere öptü. Sonra duraladı. Biraz gerileyip bir kahkaha attı. "Ayol, sen kapkara olmuşsun böyle. Ne de öfkeli görünüyorsun. Çok tuhafsın. Çok da durgunsun. Ama ben Edgar'la Isabel Linton'a alıştığım için seni böyle görüyorum besbelli. Ey Heathcliff, beni unuttun mu yoksa?" Kız bu soruyu sormakta haklıydı. Çünkü utanç, gurur, oğlanın yüzündeki kasvetli ifadeyi 2 kat artırmış, kıpırdamasına imkan bırakmamıştı. Hindley sanki büyük bir alçak gönüllülük gösterisinde bulunuyormuş gibi "Tokalaşabilirsin Heathcliff," dedi. "Arada bir olmak şartıyla buna izin var." Çocuk nihayet konuşma gücünü bularak "Hayır," diye söylendi. "Tokalaşmayacağım. Burada durup beni alaya almalarına meydan bırakmayacağım. Hayır, buna gelemem." Hemen aralarından sıyrılacaktı ama Katie onu gene yakaladı. "Ben seninle alay etmek istemedim ki," dedi. "Yalnız kendimi tutamadım. Heathcliff, hiç olmazsa elini ver. Niye kızdın sanki? Sadece gözüme tuhaf göründün. Yüzünü yıkayıp saçlarını fırçalasan mesele kalmaz. Ama o kadar da kirlisin ki." Parmakları arasında tuttuğu o kapkara ele, bu elin deyip de kirlenmesinden korktuğu elbiselerine düşünceli düşünceli baktı. Heathcliff onun bakışlarını görmüştü. "Bana dokunman şart değil ki," dedi. Elini kızın elinden hızla çekti. "Ben canımın istediği kadar kirli olacağım. Kirli olmaktan hoşlanıyorum. Hep de kirli kalacağım." Bundan sonra hızla odadan dışarı çıktı. Bailey Hanım buna pek sevinmişti. Catherine ise sözlerinin niçin böyle bir öfke gösterisinin sebep olduğunu akıl erdiremediği için çok üzgündü. Evine dönen küçük hanıma oda hizmetçiliği yapıp pastaları fırına koyduktan, evin mutfağın ocaklarını Noel gününe yakışacak şekilde yaktıktan sonra oturup Noel ilahileri söyleyerek kendi kendime eğlenmeye başladım. Joseph bu ilahilerin neşeli şarkılardan farksız bulduğunu söylüyordu ama ben buna hiç aldırmadım. Joseph de dua etmek için odasına çekilmişti. Bay ve Bayan Earnshaw küçük Linton'lara yaptıkları iyilikleri karşılamak için aldıkları cicili bicili hediyeleri göstererek küçük hanımı oyalamaya çalışıyorlardı. Küçük Linton'lar ertesi gün için uğultulu tepelere davet edilmişler, bu davetle bir şartla kabul edilmişti. Bayan Linton sevgili yavrularının o yaramaz, küfürbaz çocuktan uzak tutulmalarına özellikle dikkat edilmesini istiyordu. Bu durumda ben yalnız kalmıştım. Pişmekte olan yemeklerin güzel kokuları burnuma geliyordu. Pırıl pırıl parlayan mutfak kaplarını, defne dallarıyla süslü mutfak saatini, akşam yemeğinde köpüklü bir aile doldurulmaya hazır tepside dizili duran gümüş bira dublelerini, bunların hepsinden daha önemlisi hamaratlığımın aynası gibi pırıl pırıl parlayan döşemeyi hayran hayran seyrediyordum. İçimden her şeyi ayrı ayrı alkışlıyordum. Birdenbire vaktiyle işler bittikten sonra ihtiyar Earnshaw'un içeri girişini, Noel harçlığı olarak avcuma para sıkıştırdığını hatırlayıverdim. Derken onun Heathcliff'e karşı aşırı düşkünlüğü, kendi öldükten sonra onun bakımsız kalacağından yana tasalanması aklıma geldi. Bu da zavallı yavrucağın içinde bulunduğu durumu düşünmeme sebep oldu elbette. Şarkı söylerken ağlamaya başladım. Arası çok geçmeden de oğlanın uğradığı haksızlıklar için gözyaşı dökmektense bunları biraz olsun gidermeye çalışmanın daha doğru olacağını düşündüm. Yerimden kalktım, onu bulmak için taşlığa çıktım. Oğlan uzakta değildi. Onu ahırdaki yeni atı tımar ederken, hayvanlara her zamanki yemlerini verirken buldum. Çabuk ol Heathcliff dedim. Mutfak çok rahat, Joseph de yukarıda. Elini çabuk tut da küçük hanım aşağıya inmeden seni bir güzel giydireyim. Sonra da ocağın karşısında onunla baş başa oturup yatma vakti gelinceye kadar uzun zaman çene çalabilirsiniz. İşine devam etti. Başını bir kere olsun benden yana çevirmedi. Hadi geliyor musun diye bir daha sordum. İkinize de birer küçük pasta var. Bu da size yeter sanırım. Hazırlanman da yarım saat sürer. 5 dakika bekledim, cevap alamayınca ben de bırakıp gittim. Catherine akşam yemeğini ağabeyiyle yengesiyle yedi. Joseph ile ben de kavgalı patırtılı, huzursuz bir yemek yedik. Onun pastasıyla peyniri ise periler gelip yesinler diye bütün gece masanın üzerinde durdu. 9'a kadar işiyle oyalandı. Sonra hiç kimseye bir şey söylemeden asık suratla odasına çekildi. Kathy gece geç vakitlere kadar oturdu. Yeni arkadaşlarına vereceği ziyafet için bir sürü hazırlık yapması gerekmişti. Bir kere de eski arkadaşıyla bir iki kelime konuşmak için mutfağa uğradı ama o gitmişti. Kız da sadece arkadaşının nesi olduğunu sorup geri döndü. Ertesi sabah oğlan erken kalktı. Tatil olduğu için dertli başını alıp kırlara çıktı. Ev halkı kiliseye gidinceye kadar da ortalıkta görünmedi. Oruç tutmak, düşünmek ona iyi gelmişti. Bir süre çevremde dolaştıktan sonra cesaretini toplayıp birdenbire şöyle dedi. ''Bana çeki düzen ver Nelly. Artık düzelmek istiyorum.'' ''Geç bile kaldın Heathcliff.'' dedim. ''Catherine'i de üzdün. Bana sorarsan kız eve döndüğüne de pişman oldu. Galiba onunla senden daha çok ilgilendikleri için de onu kıskandın.'' Catherine'i kıskanmak onun anlayamadığı bir duyguydu ama onu üzmek meselesine pekala aklı yatmıştı. Gayet ciddi bir tavırla ''Üzüldüğünü mü söyledi?'' diye sordu. ''Bu sabah senin gene gittiğini söylediğim zaman ağladı. Ey dün gece de ben ağladım.'' diye karşılık verdi. ''Hem benim ağlamam için de onunkinden çok sebep vardı.'' ''Evet, gururlu bir kalple bomboş mideyle yatağa yatmanın sebebi vardı. Gururlu insanlar kendi başlarına dert açarlar. Ama alınganlığından utandınsa o gelince hemen özür dilemelisin. Yukarı çıkıp onu öpmelisin. Demelisin ki... Ne demen gerektiğini sen daha iyi bilirsin. Yalnız bunları içinden gelerek söylemelisin. Şık elbisenin onu bir yabancı insan yaptığını gördüğün için böyle yapıyormuş gibi davranmamalısın. Şimdi de yemeği hazırlamam gerektiği halde ne yapıp yapıp seni şıklaştırmaya çalışacağım. Öyle bir hale geleceksin ki senin yanında Edgar Linton yapma bir bebek gibi kalacak. Zaten de öyle ya, ondan daha küçüksün ama bence sen ondan daha uzun boylusun. Omuzların da iki misli daha geniş. Bir çırpıda onu yere serebilirsin. Bunu yapabileceğine senin de aklın yatmıyor mu? Heathcliff'in yüzü bir an için aydınlandı. Sonra yeniden bulutlanıverdi. İçini çekti. ''İyi ama Nelly, ben onu 20 kere daha yere sersem onun yakışıklılığına halel gelmez. Ben de daha çok yakışıklı olamam. Keşke saçlarımın rengi açık, tenim beyaz olsaydı. Onun kadar güzel giyinip kibar davranabilseydim. Onun gibi benim de günün birinde zengin olma ihtimalim bulunsaydı.'' ''Bir de her fırsatta anneciğim anneciğim diye ağlayabilseydim.'' dedim. Bir köylü çocuk sana yumruğunu gösterir göstermez korkudan tir tir titremeye başlasaydın, birazcık yağmur yağdı diye bütün gün eve kapanmaya adet edinseydin değil mi? Aman Heathcliff, pek kötümser görünüyorsun. Aynanın önüne gel de sana neler istemen gerektiğini göstereyim. Gözlerinin arasındaki iki çizginin yay gibi kıvrık olacak yerde üstlerinden basılmış gibi dümdüz duran gür kaşlarının şeytanın casusları gibi derine gömülüp pencerelerini bir kere bile açmadan altına gizlenen bir çift karacinin farkında mısın? Şu kederli kırışıklıkları düzeltmeyi, kaşlarını içtenlikle kaldırmayı, cinleri de güven dolu, hiçbir şeyden kuşkulanmayan, tasalanmayan, her yerde dostlar gören birer melek haline getirmeyi istemeli, öğrenmelisin. Yediği her tekmeyi nimet sayar gibi göründüğü halde tekmeyi atandan da bütün dünyadan da nefret edip küfürler yağdıran adi bir köpeğe benzememelisin. Yani Edgar Linton'ın iri mavi gözlerine, geniş alnına sahip olmayı mı istemeliyim diye sordu. Bunu istemesini istiyorum ama istemek onları elde etmemi sağlamıyor ki. Kapkara bir insan bile olsan temiz kalp güzel bir yüz kazanmanı sağlar oğulcağızım. Kötü bir kalp ise en güzel yüzü bile çirkinden daha beter yapar. Şimdi yıkanmayı, taranmayı, homurdanmayı bitirdiğimize göre söyle bakalım, kendini daha yakışıklı bulmuyor musun? Bence öylesin. Tanınmamak için kıyafet değiştirmiş bir prense benziyorsun. Hem kim bilir, belki de baban Çin imparatoru, annen de bir Hintli prensesti. Her birinin bir haftalık geliri uğultulu tepelerle Trash Gross Garage'ı satın almalarına yeterdi. Seni de o kötü denizciler kaçırıp İngiltere'ye getirmiş olamazlar mı sanki? Ben senin yerinde olsam asil bir kimse olarak doğduğuma inanır, bu inançla da küçük bir çiftlik sahibinin heveslerine boyun eğme cesaretini kazanırdım. Böylece gevezeliğe devam ettim. Zamanla Heathcliff'in de yüzündeki keder kayboldu. Çok tatlı bir hal almaya başladı. Derken yokuşu çıkıp avluya giren bir arabanın tangırtısı konuşmamızı yarım bıraktı. Tam zamanında o pencereye, ben de kapıya koştuk. Linton'ların pelerinler kürkler içinde aile arabalarından, ön şovlarında atlarından inişlerini seyrettik. Ön şovlar kışın kiliseye çoğu vakit atla giderlerdi. Catherine çocukların ikisini de ellerinden tuttu, eve aldı. Doğruca ocağın başına götürdü. Çocukların beyaz yüzlerine hemen renk gelmişti. Ben de yanımdakine hemen gidip onlara güler yüzlülüğünü göstermesini söyledim. O da hevesle bu emri yerine getirdi ama aksilik bu ya, o bir yandan mutfağın kapısını açmaya çalışırken Hindley öbür yandan kapıyı açıverdi. Karşı karşıya geldiler. Bey onu böyle temiz neşeli görünce titizlendi. Belki de Bayan Linton'a verdiği sözü tutmuş olmak için ani bir hareketle çocuğu geriye itti. Öfkeli öfkeli Joseph'e, "Bu çocuğu odaya yaklaştırma. Yemeğin sonuna kadar tavan arasında kalsın. Yoksa bir dakika onlarla yalnız kalırsa pastaları avuçlayıp meyveleri çalmaya kalkışır." diye söylendi. Ben de hayır efendim, yanılıyorsunuz diye karşılık vermeden edemedim. O hiçbir şeye dokunmaz, böyle bir şey yapmaz. Hem bana kalırsa dünya güzelliklerinden payını almak bizler kadar onun da hakkıdır. Hindley bağırdı. Hava kararmadan önce onu bir kere daha aşağıda yakalarsam elimin payını alacak. Defol serseri. Vay, şimdi de sıra züppeliye mi geldi? Dur bak, ben o fiyakalı buklelerini bir yakalayayım da gör nasıl çeke çeke uzatacağım. Küçük Linton kapıdan süzülerek, "Zaten bukleler yeteri kadar uzun." diye söze karıştı. "Acaba başını ağrıtmıyorlar mı? Tay püskülü gibi gözlerinin üstüne düşmüşler." Çocuk bu sözleri ötekine hakaret olsun diye söylememişti ama Heathcliff'in sert tabiatı, daha o zaman kendine rakip gördüğü için nefret ettiği bir kimsenin küstahlığına katlanmasına imkan bırakmıyordu. Elinin altına ilk gelen şeyi, sıcak elma ezmesi dolu bir kaseyi tuttuğu gibi çocuğun yüzüne fırlattı. O da öyle bir feryat kopardı ki Catherine ile Isabel telaş içinde oraya koştular. Hindley Earnshaw suçluyu hemen yakalayıp odasına götürdü. Orada da öfkesini bastırmak için bir hayli çaba harcamış olmalı ki yüzü kıpkırmızı, soluğu kesilmiş bir halde geri döndü. Ben de bulaşık bezini aldım, lafa karıştığı için bu cezayı hak etmiş olduğunu düşündüğüm Edgar'ın yüzünü, gözünü temizlemeye koyuldum. Kız kardeşi evlerine gitmek için ağlamaya başladı. Katie de hepimiz adına çok utanmış, üzülmüştü. Edgar Linton'a, "Onunla konuşmamalıydın," diye çıkıştı. Öfkesi üstündeydi. "Şimdi sen ziyaretin tadını kaçırdın, onu da kırbaçlayacaklar. Ben ise onun kırbaçlanmasını hiç istemem. Yemekte yiyemeyeceğim. Onunla niçin konuştun Edgar?" Çocuk elimden kurtulup yüzünü mendiliyle temizlemeye devam ederek "Ben konuşmadım," diye hıçkırdı. "Onunla bir kelime bile konuşmayacağıma anneme söz vermiştim. Konuşmadım da." Catherine de kızgın kızgın "Öyleyse ağlama," dedi. "Ölmedin ya, hadi bir daha kötülük etme. Ağabeyim de geliyor, kes sesini. Sen de sus Isabel. Sana bir kötülük yapan oldu mu?" Hindley telaşla içeri girerek "Hadi bakayım çocuklar, yerlerinize dönün," diye bağırdı. Bu canavar çocuk benim içimi iyice ısıttı. "Bir dahaki sefere de kendi yumruklarınla işini halledersin Edgar. Hem iştahın da açılır." Küçükler muhteşem ziyafet karşısında tekrar eski havalarını buldular. Araba yolculuğu onları acıktırmıştı. Büyük bir zarara da uğramadıkları için kolayca avundular. Hindley Earnshaw güzel yemekleri tabaklara tepeleme dolduruyordu. Evin hanımı da neşeli konuşmalarıyla masayı şenlendiriyordu. Ben hanımın sandalyesinin arkasında ayakta beklerken Catherine'in kupkuru gözlerle hiçbir şeye aldırmadan önündeki kazın kanadını kesmeye çalışışını üzüntüyle seyrettim. Kendi kendime "Düşüncesiz, duygusuz bir çocuk," diyordum. Eski oyun arkadaşının üzüntülerini nasıl da kolayca aklından çıkarabiliyor. Ben onun bu derece bencil olduğunu hiç sanmazdım. Catherine bir lokmayı dudaklarına götürdü. Sonra gene tabağa bıraktı. Yanakları kızarmış, gözyaşları yüzünden aşağıya süzülmeye başlamıştı. Duygularını gizlemek için kasten çatalını yere düşürdü. Hemen masa örtüsünün altına eğildi. Böylece ona duygusuz demem uzun sürmedi. Çünkü bütün gün cehennem azabı çektiğini, yalnız kalıp evin beyi tarafından odasına kilitlenen Heathcliff'i görebilmek için imkanlar araştırdığını anlamıştım. Heathcliff'in hapsedildiğini de ona kendi elimle hazırladığım yemekleri vermek isteyince öğrendim. Akşama dans vardı. Katie, Isabel'in kavalyesi olmadığından Heathcliff'in dans saatinde serbest bırakılması için yalvardı ama gayretleri boşa çıktı. Bu isteği yerine getirilmedi. Kavalye noksanının da benim tamamlamam kararlaştırıldı. Dansın heyecanı içinde bütün üzüntülerimizi unuttuk. Hele Gimmerton bandosunun da gelişiyle neşemiz büsbütün arttı. 15 kişilik bandoda şarkıcılardan başka bir trompet, klarnetler, bombardolar, borular bir de bas viola vardı. Bunlar her Noel yortusunda tanınmış ailelerin evlerini dolaşıp bahşiş toplarlardı. Onları dinlemek de bizler için başlıca eğlenceydi. Her zamanki ilahiler söylendikten sonra şarkılara, çok sesli havalara geçildi. Bayan Earnshaw müziği severdi. Onun için bandocular da bol bol çaldılar. Catherine de müziği severdi ama merdivenin en üst basamağından daha iyi dinlediğini ileri sürerek karanlıkta yukarı çıktı. Ben de peşinden gittim. Aşağıda evin kapısını kapamışlardı. Bu kalabalıkta da bizim yokluğumuzu fark etmelerine imkan yoktu. Catherine merdivenlerin üst basamağında durmadı. Daha yukarı gitti. Heathcliff'in hapsedildiği tavan arasına çıkıp ona seslendi. Heathcliff bir süre karşılık vermemekte ayak diredi ama sonunda küçük hanım onu tahtaların arasından konuşmaya zorladı. Şarkıların kesilip şarkıcıların bir şeyler yiyip içmek için büfeye gidecekleri ana kadar zavallı yavrucaklar rahat rahat konuşsunlar diye hiç ses çıkarmadan bekledim. Sonra küçük hanımı uyarmak için merdiveni tırmandım. Onu dışarıda bulacağımı sanırken içeriden geldiğini duydum. Küçük maymun kiremitlikteki kapancaların birinden ötekine geçerek içeriye girmişti. Onu dışarı çıkarmam da çok zor oldu. Heathcliff'i de yanında getirmişti. Küçük hanım onu ille mutfağa götürmemi istedi. Kapı yoldaşım da şeytan ilahileri dediği şarkılarımızı duymamak için komşuya gitmişti. Onlara dalaverilerine hiçbir zaman alet olmayacağımı söyledim ama küçük mahluk bir önceki öğle yemeğinden beri ağzına bir lokma koymadığı için bir kerelik onun Hindley'i aldatmasına ses çıkarmayacağımı bildirdim. Oğlan aşağıya indi. Ocak başına bir iskemle çekip onu oturttum. Türlü türlü yiyecekler verdim. Fakat çocukcağız hastaydı, pek az yemek yiyebildi. Onu eğlendirmek için sarf ettiğim gayretler de boşa gitti. Dirseklerini dizlerine dayamış, çenesini avuçları içine almış, derin düşüncelere dalmıştı. Ne düşündüğünü sorduğum zaman da ciddi ciddi şu cevabı verdi. Hindley'den öcümü nasıl alacağımı kararlaştırmaya çalışıyorum. Ne kadar beklemem gerekirse gereksin, sonunda hıncımı alabileceksem sabırla beklerim. İnşallah ben hıncımı almadan ölmez. Ayıp Heathcliff, ayıp dedim. Kötüleri cezalandırmak Tanrı'nın işidir. Biz sadece bağışlamasını öğrenmeliyiz. Oğlan itiraz etti. Hayır, Tanrı onu cezalandırmaktan benim alacağım zevki alamaz. Ah, bir de bu iş için en iyi yolu seçebilsem. Beni yalnız bırak da plan kurayım. Bunu düşünürken acılarımı unutuyorum. Ah Bay Lockwood, bu hikayelerin sizi oyalayamayacağını unuttum. Böyle durmadan gevezelik ettiğim için de özür dilerim. Lapanız soğumuş, uyukluyorsunuz. Heathcliff'in hikayesini, daha doğrusu sizi ilgilendirecek kısımlarını yarım düzine kelimeyle de anlatabilirdim. Böylece konuşmasına ara veren kahya kadın ayağa kalktı, dikişini kaldırmaya koyuldu. Ben ocağın başından ayrılabilecek durumda değildim, hem uyukladığım da yoktu. ''Oturun bayan Dean'' diye bağırdım. ''Yarım saatçik daha oturun. Hikayeyi uzun uzun anlatmakla da çok iyi ettiniz. Benim beğendiğim usul de budur. Hikayeyi aynı şekilde tamamlamalısınız. Sözünü ettiğiniz herkese karşı da az çok ilgi duyuyorum.'' ''Saat neredeyse 11 vuracak efendim. Ziyanı yok. Erken yatmaya zaten alışık değilim. Sabah 10'a kadar yataktan kalkmayan bir kimse için gece 1'de 2'de yatmak geç sayılmaz.'' Sabahları da ona kadar yatmamalısınız. Sabahın en güzel zamanı o saate kadar çoktan geçmiş olur. Saat 10'a kadar günlük işinin yarısını tamamlamamış olan bir kimse çoğunlukla öbür yarıyı da ertesi güne bırakmak zorunda kalır. Her ne hal ise siz sandalyenize oturun Bayan Dean. Çünkü yarın geceyi öğleden sonraya kadar uzatmak niyetindeyim. Kendimde müzmin bir soğuk algınlığının belirtilerini teşhis ettim. İnşallah yanılmışsınızdır efendim. Neyse, şimdi izin verirseniz 3 yıllık bir süreyi atlayacağım. Bu süre içinde de Bayan Earnshaw... Hayır hayır, böyle bir şeye asla izin veremem. Siz hiç yalnız başınıza oturup bir kedinin yavrusunu yalayarak temizlediğini seyrederken nasıl bir ruh içinde bulunduğunuzu bilir misiniz? Bu manzarayı öyle büyük bir dikkatle seyredersiniz ki kedi tesadüfen bir kulağı temizlemeden bırakırsa iyice sinirleriniz bozulur. Bence bu dediğiniz ruh hali pek tembellere yakışan bir şeydir. Tam tersine çok yorucu denilebilecek kadar hareketli bir ruh halidir bu. Ben şimdi bu haldeyim. Onun için hikayeyi dakikası dakikasına anlatmaya devam edin. Bence buralarda yaşayan insanlar şehirde yaşayanlardan tıpkı zindandaki örümceğin zindanda yatan bir insan için taşıdığı önemin kulübedeki örümceğin kulübede yaşayan bir kimse için taşıdığı önemden üstün oluşu gibi daha büyük bir kıymet taşımaktadır. Ama gittikçe artan ilgi dışarıdan seyredenin durumundan doğmamaktadır. Buradakiler daha gerçek, daha kendilerince, daha içten yaşıyorlar. Yalın katlıktan, göz alıcı değişikliklerden uzak bulunuyorlar. Burada aşkın ömür boyunca sürebileceğine de inanırım. Eskiden ise bir aşk macerasının ancak bir yıl devam edebileceğini düşünürdüm. Buradaki durum tıpkı aç bir adamın önüne bir tabak yemek konup karnını bununla doyurmasının istenmesine, bir başkasının da Fransız aşçının hazırladığı yemeklerle donatılmış bir masanın başına geçirilmesine benziyor. Masadaki yemeklerin hepsinden tadarak sofranın zevkini çıkarmış olur ama her tabağın bu zevk içindeki payı pek küçük kalır. Bayan Dean benim konuşmama biraz şaşmış gibi görünüyordu. Bizi daha iyi tanıyınca başka yerlerdeki insanlardan farklı olmadığımızı göreceksiniz dedi. Af buyurun ama dedim, siz bu düşünceyi yalanlamak için gerekli delillerin en kuvvetlisisiniz. Önemsiz taşralılara has bir iki özelliğiniz bir yana, sınıfınızın insanlarında bulunduğuna inandığım özelliklerin hiçbiri sizde yok. Hizmetçilerin büyük çoğunluğunda rastlanmayacak derecede düşünmüş, kafanızı işletmişsiniz. Bu da boş şeylerle ömür tüketmek fırsatını bulamadığınızdan, düşünmekten başka bir eğlenceye sahip olamadığınızdan ileri geliyor. Kadın güldü. Evet dedi. Ben de kendimi akıllı uslu bir insan olarak görüyorum elbette. Ömrüm boyunca dağlar arasında yaşayıp belirli insanlarla belirli hareketleri gördüğüm için de değil bu. Ben aklımı başıma almamı öğreten sıkı bir disiplin altında büyüdüm. Sizin tahmin edebileceğinizden çok fazla kitap okudum, Bay Lockwood. Bu kitaplıkta benim elimden geçmemiş tek bir kitap bulamazsınız. Yalnız... Grekçe, Latince, Fransızca kitaplardan yararlanamadım ama hiç olmazsa bunların hangi dillerde yazıldıklarını bulabilirim. Fakir bir adamın kızından da bundan başka bir şey beklenemez. Her neyse, hikayemi gerçek bir dedikoducu üslubuyla anlatmamı istiyorsanız devam edeyim bari. 3 yıllık süreyi atlayacak yerde bir yaz sonrasına 1778 yılının yazının sonuna geçmeyi tercih ederim. Bu da aşağı yukarı 23 yıl öncesine tesadüf ediyor. 8. Güzel bir Haziran sabahı, benim ilk süt bebeğim, 100 yıllık Earnshaw'ların da sonuncu çocuğu dünyaya geldi. O gün uzaktaki tarlalardan birinde hasatla uğraşıyorduk. Her zaman kahvaltımızı getiren kız, normal geliş saatinden bir saat kadar önce fundalıklar arasından keçi yoluna saparak koşa koşa bize doğru geldi. Bir yandan da bana sesleniyordu. Soluk soluğa, ah öyle güzel bir çocuk ki dedi. Şimdiye dek doğan çocukların en güzeli. Ama doktor dedi ki hanım yolcuymuş. Zaten bu son aylarda ince hastalık çekiyormuş.